Arkadaşlar merhaba, Özgürce'ye hoş geldiniz. Bugün Özgür Uludağ kardeşimle birlikte iki konuya bakacağız. İlk olarak Chosen dizisi hakkında biraz sohbet edeceğiz. Çok sevdiğimiz bir dizi, biraz ondan bahsedip sizlerle ondan sonra yarın kutlayacağımız Pentekost Bayramı hakkında konuşacağız. Pentekost neden Hristiyanlar için önemli? Elçinin işlerinde ne oldu, ne bitti o konulara ve en çok gelen sorulara birlikte cevap vereceğiz. Hoş geldiniz. Adaş hoş geldin.
Hoş bulduk, hepimiz hoş geldik.
Evet, çok değerli bir bayramı kutlayacağız yarın ama aynı zamanda çok soru var bu bayram hakkında. Pentekost Bayramı hakkında, çünkü hem isim olarak bazen kafa karıştırılabiliyor fakat öncesinde Pentekost'a girmeden Chosen dizisi hakkında biraz konuşalım. İzledin mi?
İzledim, yani birkaç bölümünü izledim, tüm sezonları değil. Zannedersem ikinci sezondayım, tam hatırlamıyorum ama
güzel.
Çok gerçekçi geliyor. Kültürü, tarihi bence harika yansıtmışlar.
Kesinlikle.
İzlediğimde çünkü şey fark ettim. Özellikle o din adamlarının, ferisilerin o anki sıkışmışlığı, oradaki angarya altındalar, onlara karşı korkuları, baskı hissetmeleri, hareketlerini ona göre düzenlemeleri, aman bir karışıklık, kargaşa çıkmasın, bizi mahvedecekler. Böyle düşününce gerçekten daha canlı geliyor o dönemin atmosferi.
Ya aslında çok sevdiğim bir dizi benim de. Severek izlediğim, uzun yıllarda izliyorum. Elimden geldiği kadar destek olmaya çalışıyorum çevirilerle vesaire. Fakat her bölümün başlangıcına diyorlar zaten. Yani kutsal kitapla çok yakın bir şekilde yapıyoruz.
Ama birebir değil. De sonuçta.
Kurgu var sonuçta. Yani bir film çekmeye çalışıyorsun. Arada çok boşluk var.
Yok, o kurgu bence çok güzel şeyleri anlamaya neden olabiliyor. Hani oradaki atmosferi, bir havasını alıyorsun
kesinlikle.
En azından.
Ve çalıştıkları bir ekip var. Teologlar var. Katolik var aralarında. Yahudi var. Protestan var. Farklı tarihi, geçmişi olan insanlardan bilgi alarak bu bölümleri yapıyorlar. Demiyorlar ki bu direkt oldu. Ama bazen yani her yaratıcılık ne zaman olaya dahil olduğunda, insan yaratıcılığından bahsediyorum, ister istemez bir tepki görüyor. Ya bu İncil'de böyle demiyor. Evet demiyor ama aslında hiçbir şey demiyor. Orası boş bırakılmış bir alan. İnsanlar
biraz hayal gücü devreye giriyor.
Kesinlikle.
Zaten demiyorlar. Birebir kutsal kitabı şu anda size anlatıyoruz. Tamam.
Evet.
Oradan alıyorlar, anlatıyorlar. Ama bazı şeylerde de bir kurgu devreye giriyor.
Kesinlikle. Ama eski İsa Mesih'in hayatını anlatan filmlere göre çok daha kaliteli.
10 yıldız daha ötede.
Kesinlikle
yani
çok kaliteli.
Hem görüntü kalitesi, hem karakter seçimleri.
Evet. Evet.
Yani sen söylüyordun, yani sarışın İsa.
Değil mi?
Figürü. Avrupa'ya bir İsa modeli çıktı tarih içerisinde.
Kesinlikle.
Yani
öyle.
İsa Yahudiydi, unutmayalım.
Evet evet evet. Aralarında mesela o 12 havarinin arasında Mısırlı olanlar var. Hatta birinci sezonun 3. ya da 4. bölümünde küçük bir kız var. Hatırlıyor musun? Bir İsa Mesih onunla buluşuyor, görüşüyor. Bir, iki arkadaşıyla birlikte İsa Mesih'in kamp yaptığı yere geliyor. O kız Türk.
Hadi ya.
Evet evet. Aa, evet. Sonradan fark ettim. Aslında bir Türk ve Amerika'da yaşıyor. Oradan girmiş mesela. Orada videoya dahil olmuş.
Şey,
ama Mısırlısı var. Yanlış hatırlamıyorsam birkaç tane böyle Yunan, Iraklı, böyle farklı yerlerden Hristiyanlar. Ortodoks, Katolik, Protestan Hristiyanlar oynuyor çoğunluğu. Onlardan oluşuyor.
Matta rolü biraz ilginç.
Çok.
O Matta için seçtikleri karakter.
Evet.
O biraz garibime gitmişti. Tuhaf gelmişti bana. O dışlanmışlığı yansıtması bence gayet
güzeldi. Dışlanmışlık artı onun bir disorder denilen bir bozukluk var. Yani bir karakteristik anlamda. Ama onu da elbette kurgularken şeye bakaraktan, yani Matta'nın yazılışına bakaraktan, çok detaycı. Çok böyle, bu böyle miydi, böyle mi oldu? Her şeyi sonuna kadar kurcalayan bir karakter olarak yansıtıyorlar. Bence çok değerli bir dizi.
Yok, müjdeyi anlatmak için, kültürü, atmosferi, tarihi anlatmak için.
Evet.
Yani İncil'in mesajını harika bir şekilde açıklamak için. İzlemeyen varsa kesinlikle öneriyorum.
Gerçekten.
İzlenmesi gerekiyor.
Değerli. Amerika'da Netflix'te izleyebiliyorsun mesela. Ama
ben Türkiye'de girmeye çalıştım, olmadı.
Evet, yani Türkiye'de Netflix'te yok. Amerika'da
bulunduğunuz lokasyon desteklemiyor mu? Öyle bir şey çıkıyordu zannediyorum.
Türkiye'de Türkçe olarak izleyebildiğiniz iki yer var. Bir Chosen'ın kendi web sitesi. Ücretsiz olarak izleyebiliyorsunuz. Ve aynı zamanda isamesih.info kanalı var. Oradan bütün 4 sezon var şu an Türkçe'de. Dublaj haliyle. 4 sezonu da izleyebiliyorsunuz.
Alt yazılı da vardı değil mi sanırım?
Alt yazılı ve dublaj olarak. İkisi de var. Kesinlikle tavsiye ederim. Yani mükemmel bir dizi. Ve ben de biraz geride kaldım. Ben de bu 4. sezonu bitiremedim henüz. Onları bitirip çevirisinde uğraşınca bazen gidip de izlemek biraz zor oluyor. Zaten destek olmuşuz, izlemişiz bir kısmını.
Çeviriden izlemiş gibi oluyoruz.
Evet, evet, evet. Ama çok güzel. Düşüncelerinizi merak ediyorum. Eğer izlediyseniz lütfen düşüncelerinizi paylaşın. Biz de bir sonraki videomuzda belki o konular hakkında daha fazla değiniriz. Bugünkü ana konumuz Pentekost.
Evet, Pentekost bayramı geliyor.
Evet, yarın kiliselerimizde anacağız, kutlayacağız Pentekost bayramını. İlk olarak Pentekost. Pentekost ne demek? Aha. Nereden geliyor? Ona bir bakalım.
Hı hı. Pentekost kiliseyle ya da İncil'le çıkmış bir şey değil tabii ki.
Evet.
Bazen o yanlış anlaşılabiliyor. Şekil değiştirdi diyoruz. Hı hı. Daha derin bir anlam gördük. Hep kutsal kitapta şunu hatırlatıyor bana. Açıklanan şeyler işin aslıdır. Geçmiştekiler bunun gölgesidir. Ve baktığımızda Pentekost da tam olarak öyle bir şeydir. Eski ahitte Şavuot diye geçiyor. Haftalar Bayramı, özellikle Mısır'dan çıkış 23. bölümde bunu görüyoruz. Merak eden kimseler varsa. Bu yasanın verilişidir. Yani Tevrat'ın, Tora'nın Sina Dağı'nda verilmesiyle ilgili bir bayramdır. Yasa veriliyor ve aynı zamanda da hasat döneminde Tanrı'ya sunulan ilk ürünler, meyveler, ürünler bayramıydı. Ve kutsal kitapta özellikle 19. yani Mısır'dan çıkış 19. bölümde insanlar Sina Dağı'nda Musa Tanrı'yla görüşüyor ve orada artık bir yasa veriliyor halka. O işte tam olarak Pentekost bayramıdır, Pentekost günüdür.
Evet ve Elçi İşlerine birazdan bakacağız. Elçi İşlerin 2'de neden o kadar kişi bir araya toplanmıştı? Hı hı. Neden farklı farklı ülkelerden bahsediyoruz burada? Farklı bölgelerden Yahudiler
diaspora
geliyor.
Toplanmıştı, bir araya gelmişti. Hı hı. Farklı yerdeki diasporalar.
Pentekost'un kelime anlamı?
50. demek zannediyorum.
50. evet. Aha. Fısıh bayramından 50 gün sonra Pentekost kutlanıyor. Hı-hı. Böyle bir sayım var. Elbette havariler de toplanmış. Hı-hı. Fakat İsa Mesih bir gün önce onlara beklemelerini söylüyor. Kutsal Ruh'un geleceğini vaat ediyor. Ve elbette Kutsal Ruh'un gelişi hakkında İsa Mesih'in çok net sözleri var Yuhanna'da. Hı-hı. Fakat bunu Müslüman arkadaşlarımız alıp yani kutsal kitap değişti ama bak burada
şu
bir hakikat var. Burası değişmemiş. Çünkü hoşumuza gitti bu kısım.
Aha.
Parakletos.
Aha.
O konu hakkında biraz düşüncelerini paylaşabilir misin? Kale içinde, Antalya İncil Kilisesi'nin kale içi pastörüsün. Hı-hı. Eminim çok soru geliyor bu konu hakkında.
Geliyorlar. Yani genellikle açıyoruz Yuhanna 14. bölümü. Hı-hı. 15. bölümü. Bir kere bağlam diye bir şey yok halkımızda. Yani bağlamı değerlendireyim. Ya da sadece bir kelimeyi cımbızla çekiliyor. İşte bu budur diye ama öncesi ve sonrası var. Eğer Parakletos'u kabul ediyorlarsa, İncil'de yazan Parakletos'u.
Hı-hı.
Açıp okuyorum ben Yuhanna 14. bölümü ve İsa orada kendisiyle ilgili birçok şey açıklıyor. Ve yardımcı ruh geldiğinde özellikle beni yüceltecek diyor. Eğer bu Parakletos'u kabul ediyorlarsa kesinlikle kutsal kitap açıktır.
Evet.
İsa'yı yüceltmeleri gerekiyor. İsa'ya iman etmeleri gerekiyor.
Dediğim gibi Yuhanna 14'ün ikinci bölümü daha sonlarına doğru. 15'te mi demiştin?
15.
Okuyayım istersen. Yuhanna 14:26 diyor ki ama babanın benim adına göndereceği yardımcı kutsal ruh size her şeyi öğretecek. Bütün söylediklerimi size hatırlatacak diyor. Ve burada arkadaşlarımız gelip o yardımcı parakletos kelimesine kutsal ruh değil de elbette Muhammed peygamber olarak düşünüyorlar.
Öncesine bakmıyorlar, sonrasına bakmıyorlar genellikle.
Ve burada aslında sadece bu cümleye bakacak olsak benim adımla göndereceği. Yani o zaman bir anlamda gelen peygamberin İsa Mesih'in adıyla gelen bir peygamber olduğunu da kabul etmek zorunda kalıyorsun. Bu sanki peygamberden biraz daha üstün bir kişi olduğunu o sadece o ayeti cımbıza çeksen bile kabul etmek zorunda kalıyorsun.
Dediğim gibi zaten devamında da anlatıyor birçok şey. Yuhanna'da 13. bölümde İsa bir alçak gönüllülük örneği sergiliyor ve sonra gidişiyle ilgili öğrencilerine birçok şey anlatmaya başlıyor.
Evet.
İhanet edileceğinden bahsediyor kendisine. Petrus'un önceden inkarından bahsediliyor ve öğrencilere birbirlerini sevmeleri buyruluyor.
Kesinlikle.
Bir şeye hazırlıyor İsa. Ve 14. bölüme baktığımızda o yüzden diyorum öncesini sonrasını iyi incelemek lazım. Sadece zaten bu ayetin öncesi ve sonrasındaki ayetler açıklıyor ama bölüm bizi nereye götürüyor onu iyi görmek lazım. 14'te de kendisi babaya giden yol olarak açıklanıyor. Ve İsa Mesih orada ben babaya gidiyorum gidip size yer hazırlayacağım diyor. Ve orada hatta Thomas'la konuştuğunda özellikle insanlar şunu söylüyor. İsa kendisi ben Tanrı dedi mi? Birçok yerde dedi. Tabii ki bizim anladığımız ya da söylediğimiz tabirle ben Tanrıyım demedi ama mesela yol, gerçek ve yaşam benim dedi. Oradaki benim ifadesi özellikle Tanrı'nın Mısır'dan çıkışta kendisini halkına tanıttığı ego eimi benim ifadesi, ben benim ifadesi aynısıdır.
Doğru.
İsa Yahudilerin ağzına almaya korktuğu ismi o kişi benim diyor.
Evet. Evet.
Ve sonra ne diyor? Kutsal Ruh gelecek. Başka bir yardımcı, gerçeğin ruhu. Orada incelemeye başlıyorum ben genellikle gelen kişilerle. Neden bunu yapıyorum? Dediğim gibi çünkü öncesi sonrası okunmuyor ama hemen onlarla okumaya başlıyorum. Diyorum ki bak kardeşim burada hemen şunu söylüyor. Dünya onu kabul edemez. Bahsettiğiniz kişiyi kabul ediliyor mu? Ediliyor. Görünen birisi yani.
Evet.
İsmi var, yaşadığı bir dönem var, tarih var.
Doğru.
Çünkü onu ne görür ne de tanır diyor. Görünen birisinden bahsetmiyoruz burada.
Doğru.
Ve siz onu tanıyorsunuz diyor. Neden? Çünkü o içinizde olacak. Aranızda yaşıyor ve içinizde olacak. Ve dediğin gibi yani birçok buyrukla aslında onun kendisini yücelteceğinden bahsediyor. Ve ne oluyor? Bunları anlattıktan sonra tekrar öğrencilerine kendisine bağlı kalmalarıyla ilgili Yuhanna 15'te asma ve çubuklar örneğini veriyor.
Evet.
Hepsi birbirini tamamlıyor. Doğru, rastgele doğru. Konuşmuyorsa.
Kesinlikle. Ve verilen vaat havarilere verilmiş bir vaat. Yani 600 yıl sonra bir şey olacak değil de size yardımcı gelecek, size hatırlatacak, size bunu yapacak ve direkt o kişilere konuşuyor. Elbette bugün de geçerli fakat ilk konuştuğu kişiler direkt karşısında oturan havarileri var. Benim tarafında hemen netlik kazandıralım eğer Müslüman arkadaşlarımız bakmak isterse Mısır'dan çıkış 3.14'te Tanrı Musa'ya o yanan çalı aracılığıyla konuştuğunda bunu diyor 3.14'te Mısır'dan çıkış Tanrı ben benim dedi. İsraillere de ki beni size ben benim diyen gönderdi. Bu da bizim için bir not olsun bir merak edenler gidip araştırmak isterse.
Ve 7 defa İsa kendisi için bunu kullanıyor. Birçok yerde de var.
Çok güzel. O zaman Parakletos tarafında bence yetmeyecek ama şimdilik için yeterli çünkü eminim devam edecek bu düşünceler.
Sorular yani.
Ama Elçen İşleri 1'e dönelim. Ki de Kutsal Ruh'un verilişini göreceğiz ama Elçen İşleri 1'de İsa Mesih havarileriyle son bir defa zaman geçiriyor. Onlarla göğe alınmadan önce onların birkaç sorusuna cevap veriyor. İstersen ona hızlıca bakalım. Elçen İşleri 1 için ne söylemek istersin? Ne dikkatini çekiyor orada?
Yani orada İsa göğe alınmadan önce yine görüyoruz ki öğrencilerin henüz tam olarak anladığı bir şey yok. Kutsal Ruh'un gelmemesi sebebiyle büyük ihtimalle bazı şeyler halen gizem onlar için. Ve orada hatta İsa'ya diyorlar ki ya egemenliğimiz şimdi mi olacak?
Değil mi?
Hala böyle kafada farklı bir bekleyiş var sanki. Ama İsa ne diyor? Ya sizin bazı zamanları bazı şeyleri bilmenize gerek yok. Sadece iman edin. Yani ama orada zaten bir vaatte bulunuluyor. Elçilerin işleri 1.8'de. Ama kutsal ruh üzerinize inince güç alacaksınız.
Yeruşalim'de.
Aha. Daha önce Yuhanna'da incelediğimiz şey. Ne diyor? Yeruşalim'de bütün Yahudiye ve Samiriye'de ve dünyanın dört bucağında benim tanıklarım olacaksınız. Kutsal ruhun vaat ediyor, alacaklarını söylüyor. İçlerinde yaşayacaklarını, üzerlerine ineceklerini ve güç alacaklarını. Hatta bununla ilgili bazı yanlış bilgiler de var şey açısından. Özellikle İsa'nın Yahudi halkına öncelikli hizmeti. Hatta bazı yerlerde işte İsrail'in kayıp yitik koyunlarına gönderildim. Çünkü belli aşamalar vardı ve İsa hem öğrencilerine hem de yaptığı hizmette birçok şeyi açıklayıp aşama aşama göstermeye çalışıyordu. Burada da aynı şeyi görüyoruz. Yeruşalim'de, Yahudiye'de, Samiriye'de ve dünyanın dört bucağında adım adım giden bir şey var.
Evet.
Ve Elçilerin İşleri kitabını açıp okursanız tavsiye ederim. Sonuçta ilk kilisenin tarihini görüyoruz o kitapta.
Evet.
Kutsal Ruh'un işlerini görüyoruz. Elçilerin işleri diyoruz. Ve orada gerçekten kilisenin kuruluş aşamasında da İsa'nın vaat ettiği şeylerin Pentekost günüyle başladığını görüyoruz. Kilisenin doğum günü aslında bir anlamda.
Pentekost'un gerçekten öyle bir değerli bir anlamı var. Bizim kiliselerimizin bir İsa'ya iman etmek var ya da İsa'nın doğru bir yol olduğunu kabul etmek var. Burada havarilerin sorduğu sorulardan da dediğin gibi tamam İsa'yı kabul ediyorlar ama hala kafaları çok karışık İsa Mesih'in yapmak istedikleriyle hakkında. Şimdi mi gelecek krallık ne zaman? Bu hala bir krallık bir güç beklentisi. Ertesi gün her şey netleşiyor gibi. Verdikleri vaazdan bence anlıyoruz. Fakat burada benim de dikkat çekmek istediğim Selami ile yaptığımız o tepki videosunda Sözler Köşkü'nden yayınlanan o videoda o arkadaş okumadım ama hafız değilim. İncil'i okumadım ama böyle bir düşüncem var dediğinde bu parakletos kelimesine giriyor. Ve elbette Yuhanna'da kalıyor ama dediğin gibi buraya gelse hiç kimse kullanmıyor bu buradaki parakletos. Burası değişmiş olan kısmım olabilir. Buraya kullanmaya çekiniyorlar çünkü dediğin gibi çok net bir şekilde bir ruhtan bahsediyor. Üzerinize gelecek, güç alacaksınız. Direkt oradaki havarilere sunulmuş olan bir şey bu.
Bağlam kraldır diyoruz. Bağlam her şeydir. Bizim profesörümüz sürekli söyleyip durdu bize onu. Bağlamı kaçırırsak her şeyi yanlış yorumlamaya başlarız.
Doğru.
Aynı şey kendi kitapları için de geçerli bence. O yüzden bağlama dikkat etmeden yorum yapıyorlarsa şunu soruyorum. Kendi kitabınıza aynı şeyi yapabiliyor musunuz? Yaparsak kim bilir neler çıkar. O yüzden o bağlamı kaçırmak çok yanlış niyetle yapılan yorumlardır.
Burada aklıma bir soru geliyor ama Özgür. Şimdi bakıyorum Kutsal Ruh geldiğinde bunu yapacaksınız. Güç alacaksınız diyor. Yeruşalim senin dediğin gibi sıraladığı gibi. Yani düşün hala bir odaya sığıyor hepsi. Bir odada toplanmışlar bir aradalar. Kutsal Ruh'un gelmesini dua ederek bekliyorlar. Bu kişiler dünyanın bir ucuna İsa Mesih'in müjdesini götürecek. Hani bazen şey oluyor ya böyle yani Rab bir şey istediğinde fazla bir şey yapamayacağım. Yani ya, gücüm yok bu arkadaşların ya, biraz daha şeydi yani biraz bir tık daha zor.
Aynen öyle.
Karşısında bir Roma İmparatorluğu vardı eziyet eden. Onun yanına bir de Yahudi dindarlar vardı.
Aynen. Sapkın zelotlar
vardı. Böyle farklı farklı gruplarla yüzleşmek zorunda kalıyorlardı.
Yani orada çok... yine bir araya gelip dediğin gibi Pentekost gününde bir arada bulunuyorlardı. Hı. Elçilerin İşleri 2. bölümde ve o zaman zaten olaylar gerçekleşiyor. Kutsal Ruh'un gelişine tanık oluyoruz. İsa'nın söylediği söz yerine geliyor. Hı hı. İkinci ayette diyor ki ansızın gökten güçlü bir rüzgarın esişini andıran bir ses geldi ve bulundukları evi tümüyle doldurdu. Ateşten dillere benzer bir şeylerin dağılıp her birinin üzerine indiğini gördüler. Ve imanlıların hepsi kutsal ruhla doldular. Ruhun onları konuşturduğu başka dillerle konuşmaya başladılar. Ve bir şey var, 5. ayet çok güzel açıklıyor. O sırada Yeruşalim'de dünyanın her ülkesinden gelmiş dindar Yahudiler bulunuyordu. Ve sesin duyulması üzerine büyük bir kalabalık toplandı. Herkes kendi dilinin konuşulduğunu duyunca şaşakaldı. Anladığımız kadarıyla iki grup var. Bir imanlılar... Onlar da bir anla Yahudiydi sonuçta, birçok yerden gelseler de o bölgedekiler Yahudiydi ve Mesih'e iman etmişlerdi, İsa'ya. Ve diğer yanda da Pentekost için gelen ama Hristiyan olmayan Yahudiler var sanki. Hı-hı. Sahnede iki grup görüyoruz. Kesinlikle. Onlar bu sesi duyunca büyük bir kalabalık imanlıların bulunduğu yere toplanıyor. O zaman ne duyuyorlar? Herkes kendi dilini duymaya başlıyor. Adamlar hangi ülkelerden, nerelerden gelmiş? Bakıyorlar bir avuç... O bölgeden çıkmayan belki insan. Hı-hı. Kendi dillerinde, evet, bir şeyler söylüyor.
Doğru.
Herkes kendi dilini anlamaya başlıyor, işitmeye başlıyor.
Hı-hı. Burada benim dikkatimi çeken şeylerden bir tanesi. Yani İbranice biliyordu buraya gelen herkes. Hı-hı. Sonuçta tapınma için gelmişler. Herkes bir noktada buluşmaları gerekiyor dil anlamında. Hı-hı. Hepsi Yahudi. Dindar Yahudiler bir de. Yani şey de değil. Yahudiyim ama... Belki dilini mesela Sardis'teki Yahudiler, hı hı, çok Roma kültürünü edinmeye başlamıştı. Sardis'te bulunan o sinagogda onu görebiliyorsun. İçeride kartal var, Roma kartalı falan, böyle sinagogun içinde. Ama bunlar dindar Yahudiler. Dine hakim, İbranice biliyor. Fakat hepsi kendi yerel dilinde duymaya başlıyor. Aynen, yani anladıkları öyle dilde Rabbin sözünü duymaya başlıyor. Bu da ilginç şeylerden bir tanesi. Yani biz Hristiyanlar Rabbin sözünü paylaştığımız elimizden geldiği kadar herkes kendi dilinde, ana dilinde duymasını istiyoruz. Aha. Burada ruh geldiğinde sadece onların anlamasını değil, kendi dillerinde anlamasını sağlıyor.
Aynen öyle, ana dilinde. Yani özellikle orada zaten şey söylüyorlar. Ya bu konuşanların hepsi Celileli değil mi? Şaşkınlık içinde. Nasıl oluyor da her birimiz kendi ana dilini işitiyor? Evet. Ve orada hatta sayıyor. Aramızda Partlar, Medler, Elamlılar var. Mezopotamya'da, Yahudiye ve Kapadokya'da, Pontus ve Asya ilinde,
Türkiye,
Frikya ve Pamfilya'da,
yine Türkiye,
Antalya'nın da içinde bulunduğu.
Evet.
Mısır ve Libya'nın Kirene'ye yakın bölgelerinde yaşayanlar var. Hem Yahudi hem de Yahudiliğe dönen Romalı konuklar, Giritliler ve Araplar da var aramızda diyor. Ama her birimiz neyi duyuyorlar? Tanrı'nın büyük işlerini kendi dilimizde konuşulduğunu işitiyoruz. Ve bu benim aklıma başka bir şeyi de getiriyor. Yaratılış 11. bölümde Babil Kulesi'ni.
Evet.
Yani Babil Kulesi'nde insanlar bir araya gelmişti ama Tanrı'ya isyan etmek için bir araya gelmişti. Ve görüyoruz ki Tanrı onları dünyanın dört bir yanına dağıtıyor, bir ceza veriyor, bir lanet gibi. Dillerini karıştırıyor, kimse kimseyi anlamıyor. Ama Pentekost gününde Tanrı sanki kutsal ruhuyla geldiğinde kendi adıyla toplananları bereketliyor ve dillerini yeniden birleştiriyor sanki.
Evet.
Ve şu anda da 2000 yıl sonra şimdi de her ne kadar hani literal anlamda dillerimiz birleşmese de dünyanın dört bir yanından gelen Mesih imanları ortak bir dil kullanıyor, sevgi dili. Yani birbirimizin ne dediğini çok iyi anlıyoruz.
Evet.
Birbirimizin duygularını çok iyi anlıyoruz. Birbirimizin inancını çok iyi anlıyoruz. Bunu ancak Tanrı yapabilir.
Gerçekten tek bir ruh var. Ortak bir ruh var ve bu ruh verildiğinde ayırt etmiyor. Herkes kendi dilinde aşağılanmadan, yok bu dilde öğreneceksin, bu dil olmak zorunda değil de herkes kendi dilinde ama asıl olan Rabbin işlerine duyuyor. Senin dediğin gibi o Babil Kulesi'ne döndüğümüzde bir lanet aslında bir de bereket. Çünkü bir baş kaldırış vardı. Tanrı onları bu baş kaldırışını farklı şekillere cezalandırabilirdi ama onları
dillerini karıştırdı.
Daha da kötü olabilirdi bence çünkü bir baş kaldırış. Tanrı'ya biz senden uzaklaştık. Onunla aramızda bir mesafe var. Biz o mesafeyi biz kapatacağız. Biz onun yerine biz geçeceğiz yine. Yine Aden 3'te olan durum. Tanrı yerine geçme ve buradaki birçok bölgeden gelen Yahudinin de orada olması büyük bir bereket. Farklı yani, bir anlamda.
Hepsi olayları işittiler. Tanrı'nın mucizelerini duydular.
Doğru.
Yani Tanrı yüceltildi orada. Ve herkes tanık oldu. Herkes anladı. Kimse yabancı kalmadı. Hani Fransız kalmadı olaya. Fransız da anladı.
Olsaydı anlardı. Yani
olsaydı o da anlardı.
Aslında İsa Mesih'in o vaadi adamlar Yeruşalim'den çıkmadan gerçekleşmeye başladı. Yani neden? Çünkü Yeruşalim'de, zaten Yeruşalim'de duyuluyor şu an. Buradayken Samiriye, Yahudiye bölgesinde zaten direkt Yahudiye ve Kapadokya'da diyor. Duyulmaya başladı. Ve dünyanın bir ucunda Medler, Elamlılar, bunlar Partlar, bunlar zaten bilinen dünya açısından bayağı bir sınırları gösteriyordu. Yani o ki bilinen dünyadan
bahsediyoruz. O gün iman ettiği birçokları.
Ve onlar memleketlerine döndü. Bir anda Rabbin sözünün böyle birkaç kişiden, 100 kişi falan toplanmış bir odada dua ederken birkaç ay içinde Rabbin sözü bütün o bilinen dünyaya yayılmaya başlamıştı. Farklı bir güçle.
Aynen
bir kılıçla
öyle.
Değil, bir orduyla değil, kutsal ruhun gücüyle bu gerçekleşti.
Ve orada zaten anlamayanlar ya da tam olarak bu ne oluyor diyenler vardı sonuçta şey açısından. Yani kutsal ruh tam olarak geldi, ne yaptı, ne oluyor burada. O zaman Petrus'un öne çıktığını ve bir vaaz verdiğini görüyoruz aslında.
Kesinlikle.
Değil mi? Orada yüksek sesle bir dikkat çekiyor. Ey Yahudiler ve Yeruşalim'de yaşayan, bulunan herkes, bu durumu size açıklayayım, sözlerime kulak verin diyor. Ve o zaman anlatmaya başlıyor. Eski ahitten örnekler veriyor. Yani zannedersem Yoel kitabından.
Yoel peygamberin sözleri.
Ne diyor orada? Son günlerde diyor Tanrı bütün insanların üzerine ruhumu dökeceğim. Oğullarınız, kızlarınız peygamberlikte bulunacaklar. Gençleriniz görümler, yaşlılarınız düşler görecek. O günler kadın erkek kullarımın üzerine ruhumu dökeceğim. Onlar da peygamberlik edecek. Yukarıda gökyüzünde harikalar yaratacağım. Aşağıda yeryüzünde belirtiler, kan, ateş ve duman bulutları görülecek. Ve birçok şeyi açıklamaya başlıyor. Hatta o günle ilgili kalmıyor. Bu dünyanın sonuyla da ilgili. Güneş kararacak, ay kan rengine bürünecek. Ve o zaman ne diyor? Bir kurtuluş mesajı veriyor. Yani bu olayı gördünüz, korkmayın. Tanrı'ya iman edin, Rab'e güvenin. Neden? Çünkü Nasıralı İsa gelip sizler için bir şey yaptı. Ve o zaman İsa Mesih'in müjdesini paylaşmaya başlıyor aslında. Ve orada Eski Ahit'ten birçok alıntı yaparak insanları iman etmeye, tövbe etmeye davet ediyor. Her biriniz İsa'nın adıyla gelin vaftiz olun diyor.
Benim de en çok sevdiğim, çok güzel bir vaaz veriyor. Ve verdiği vaazın benim en etkileyen yerlerinden bir tanesi Elçiler İşleri 2'deki 27. Çünkü sen canımı ölüler diyarına terk etmeyeceksin. Kutsallığın çürümesine izin vermeyeceksin diyor Davut'un yazdığı mezmurda. Ve söylediği açıklayışı da böyle Petrus'un 29. ayette. Kardeşler size açıkça söyleyebilirim ki büyük atamız Davut öldü, gömüldü. Mezarı da bugüne dek yanı başımıza duruyor. Davut bir peygamberdi ve soyundan birini tahtına oturtacaktı. Cana dair Tanrı'nın kendisine antijerek söz verdiğini biliyordu. Davut bunu dedi ama Davut'un mezarı burada. Bedeni bir anlamda çürüdü. O zaman Davut kendinden bahsetmiyordu. Kimden bahsediyor? Vaat edilen bir kral. Onun soyundan gelecek ve o tahta sonsuza dek oturacak bir kral.
Ne diyor zaten? Geleceği görerek Mesih'in ölümden dirilişine ilişkin şunları söyledi. O ölüler diyarına terk edilmedi, bedeni çürümedi.
Evet.
Ve Tanrı İsa'yı ölümden diriltti ve biz hepimiz bunun tanıklarıyız diyor.
Amin.
Ve kutsal ruhu babadan almış ve şimdi gördüğünüz ve işittiğiniz gibi bu ruhu üzerimize dökmüştür. Kanıt sunuyor. Artık beklemeyin diyor. Ve o gün görüyoruz ki kilisenin doğum gününde 3000 kişi vaftiz oluyor diyor. Yani inanılmaz, insanlar alçaltıyor hemen, tövbe ediyorlar ve kiliseye katılıyorlar.
İsa Mesih vaaz verirken, öğretirken, insanları iyileştirirken, mucizeler yaparken etrafında birçok dindar Yahudi vardı. Bu dindar Yahudiler, daha Yahudilerin verdiği tepki çok farklı. Birisi Roma ile işbirliği yaparak onu çarmıha geldi dedi. Fakat buradaki Yahudilerin, dindar Yahudilerin tepkisi ise söylediği sözler, kardeşler ne yapmalıyız? Ve fark ediyorlar, tövbe etmek istiyorlar. Ve Petrus da onları yönlendiriyor. Ve bunu neden paylaşıyorum? Elbette dinleyen kardeşlerimiz de İsa Mesih'in öğretilerini duyduklarında bazıları yazıyor bize. Yani diyor ki, yani hissediyorum, bir yakınlık hissediyorum, ne yapmam gerekiyor? Petrus burada tövbe edin ve her biriniz İsa Mesih'in adıyla vaftiz olsun. Böylece günahlarınız bağışlanacak ve kutsal ruh armağanını alacaksınız. Bu vaatler sizler, çocuklarınız, uzaktakilerin hepsi için, Tanrımız Rabbin çağıracağı herkes için geçerlidir.
Amin. Kesinlikle. Rabbin çağrısı herkesedir. Yani birçok insanla konuşuyoruz. Şimdi de bu program aracılığıyla da bir çağrı yapmış olalım. İnsanlar korkudan ve çekindiklerinden dolayı adım atmaktan korkuyorlar. Veya bir şekilde o kadar ikna olsalar bile bir şey bekliyorlar. Onlar da bilmiyor ne beklediklerini. Beklenen şey bence onların bir adım atması. İsa Mesih'i tanımaları, Tanrı'nın gerçekten sözünde bahsettiği bu şeylere bir nevi itaat etmeleri, boyun eğmeleri. Ve varsa eğer öyle birisi bizi izleyen, konuşmak isteyen, soru sormak isteyen hem yorumlara yazabilir hem iletişime geçebilir. Hem de özellikle Antalya'da yaşıyorsa kilisemizi, kiliselerimizi ziyaret edebilir. Seve seve sohbet ederiz. Ama o insanlar gibi olmak lazım. Yani bir engel yoksa, anlıyorsak, gerçekten ikna olmuş durumdaysak tıpkı bu insanlar gibi adım atalım ve İsa Mesih'in rehberliğine güvenelim.
Senin dediğin çok doğru bir şeye değindiğini düşünüyorum. Yani orada korkuyorlar. Korku var. Ben Hristiyan olduğumda da sağ olsun akrabalarım hatırlattı birçok. Yani sen hangi ülkede yaşadığının farkında mısın? Yani ben Türkiye'ye dönmeden önce niye geliyorsun? Böyle bir inançtaysan Türkiye'de yaşa, yani orada rahat rahat yaşarsın. Fakat Petrus'un, yine Petrus'un bir vaazı değil ama sözü, Elçinin İşleri 4'te. İsa Mesih'i çarmıha gerdiren aynı kişilerin dindar otoritenin önünde diyorlar ki paylaşmayın artık İsa Mesih hakkında, paylaşmayın, durun. Onun çok ilginç bir sözü var. Şöyle diyor: onu çağırdılar, İsa'nın adını hiç anmamalarını, o adı kullanarak hiçbir şey öğretmemelerini buyurdular. Ama Petrus da Yuhanna şöyle karşılık verdiler: Tanrı'nın önünde, Tanrı'nın sözünü değil de sizin sözünüzü dinlemek doğru mudur? Kendiniz karar verin. Biz gördüklerimizi ve işittiklerimizi anlatmadan edemeyiz. Burada eğer dünyasal bakarsanız saçmalık. Sizin bir insan Hristiyan olması sadece bir laftaysa, eğer gerçekten bir Tanrı varsa, onun hükmü her şeye egemense, onun yanında bu insanın ne yapabilir? Maksimum benim canımı yakabilir. Dünyasal da ve geçicidir. Son bulur bir gün. Tanrı'nın huzurunda onunla birlikte olmanın yanında bir hiçtir.
Aynen,
ne yapabilir
öyle
insan?
O, onun yanında olmak yani bu dünyadakinden çok daha değerlidir. Bu geçici dünyada.
Şey de yapmak istemiyorum. Yani cennete gidelim. Cem Yılmaz'ın bir şeyi var ya. Sık dişini kardeşim, diğer tarafta kralsın olayı. Yani onu da hafifletmek de değil. Bu dünyadan tatmin oluyorsan, bu dünyadan gerçekten tatmin olacağına inanıyorsan peşinden koşabilirsin. Bunu istesem de durduramam. Fakat benim inancım, benim yaşamımın bana öğrettiği, bu dünyanın seni tatmin etmeyeceği. Ve yeteri kadar filozof da bunu dile getirmiş. Yani farklı şekilde açıklamaya çalışıyor. Bu dünyanın içine var olan bir şey seni tatmin edemez.
Birçok insan
devamlı
onu
peşine
yaşıyor.
Koşuyoruz.
Aynen öyle.
Bence bu nedenle değerli. Yoksa cennete sık dişini, cennette kralsın değil de yaşam bir şey yaşayacaksan, geçici bir şey için değil de kalıcı bir şey için yaşa.
Maksatlı bir yaşam olması lazım. Yani bir amacımız olması lazım. Ve bu dünyanın verdiği amaçlar, dediğin gibi bir yerde hani bu muydu diyor insan. O zaman hayat anlamsızlaşmaya başlıyor.
Kesinlikle.
Ve sevdiğim bir söz var. Zannedersem Aziz Agustin mi söylemişti? Tam hatırlayamıyorum. Ama diyor ki yani ruhlarımız, yüreklerimiz sana aittir.
Doğru.
Ve seninle kavuşmadığı sürece bu dünyada çalkalanıp duracak. Yüreğimiz, düşüncelerimiz. Yaratıcı onu yarattı. Ve onunla kavuşmadığımız sürece tatmin bulamayacağız. Bir boşluk. En zengininden en fakirine, en varlıklısından en yoksuluna, bu dünyada hiçbir şeye ihtiyacım yok diyeninden birçok şeye ihtiyacım var diyenine, her nerede arıyorsak tatmini, İsa Mesih'le tanışmadan o tatmini yaşayamayacağız.
Amin. İnanıyorum buna da ve inanıyorum, fakat bu dünyada bizi çok güzel ikna ediyor. Bazı şeylerin peşinde koşarsan biraz daha para patron. Az kaldı, sık dışını emekli olacaksın. Ama bilemiyor sağlığın olacak mı? Sağlıklı olacaksın, bilemiyorsun başka bir şey olacak mı, olmayacak mı? Ailenden böyle devamlı bir tehlike, devamlı bir korumaya çalışma olayı var. Yani emekliliğini garantiye al, aileni garantiye al, şunu garantiye al ama 30 saniye sonra olacağından habersiz.
Ya hem o var hem de önümüzdeki koyduğumuz hedefler, o geldiğinde bize gösteriyor aslında boşa yaşadığımızı. Yani liseyi bitireyim, üniversiteyi bitireyim, KPSS'yi bitireyim, işte bir memur olarak atanayım ya da işte bir iş kurayım. İşte bir evleneyim, bir çocuğum olsun, onun büyüdüğünü göreyim, onun evlendiğini göreyim, torunumu göreyim. İsteğimiz bitmiyor ki. Doyamıyoruz ki hiçbir şeye. Yani doymayacağız da, onu söylemeye çalışıyorum. Neye sahip olursak olalım, neyi arzu edersek edelim, yüreğimiz, ruhumuz sonsuzluğu arıyor. Yani bu isteklerin bitmemesinin nedeni o, sonsuzluğu arıyoruz.
Bunun da en güzel açıklaması bence yine Elçin İşleri 2'de, o son bölümde. Yani mal varlığı edinmiş herkes ne yapmaya başlıyor? Herkesi bir korku sarmıştı. Elçinin aracılığıyla birçok belirtiler ve harikalar yapıyordu. İmanların tümü bir arada bulunuyor. Her şeyi ortaklaşa kullanıyorlardı. Mallarını, mülklerini satıyor ve bunun parası herkese ihtiyacına göre dağıtıyorlardı. Bu elbette şey değil yani, hepimiz yapalım anlamında değil ama bir ihtiyaç görüldüğünde onu karşılamak, bir birliktelik, bir paydaşlık. Eğer bu Tanrıysa, gerçekten bir Tanrı varsa, eğer İsa Mesih bu dünyada Tanrı'nın sözü beden alıp aramızda yaşadı ve kendini feda ettiyse, mükemmel bir örnek. Benim feda edebileceğim geçici bir para ya da zaman, enerji bir hiç. Yani onun yanında elbette çok değerli ama bir anlamda da bir sonsuzluk içinde gayet küçük bir damla.
Yani özellikle İncil'in dediği gibi şu andaki sıkıntılarımız hı-hı, yani sonsuzlukta karşılaştırılmayacak büyüklükte şeyler kazandıracak diyor. Hı-hı. Yani geçici hafif sıkıntılarımız bir nevi anılmaya bile değmeyecek hı-hı, o gün geldiğinde.
Hı-hı. Dedin ya biraz önce devamlı bir şey isteyeceğiz, devamlı bir şey isteyeceğiz. Hafif böyle gülümsedim çünkü nenem geldi aklıma. şey derdi. Torunumu göreyim ondan sonra rahat rahat ölebilirim.
Yok yok. Şey
ondan sonra torununun büyüsün, oğlunu göreyim. Torunun torununu göreyim. Bayağı bir hedefler ilerledikçe.
Sen ölümsüzlüğü arıyorsun şu an.
Neziciğim, neneciğim senin aradığın farklı bir şey. Bunun i̇şte, torunla alakası yok.
Ölümsüzlüğü arıyorlar. Ölümsüzlük de kardeşim Mesih'tedir. Ölümsüz olmak istiyorsanız İsa dedi ki bana iman eden kişi ölse de yaşayacaktır. Ona iman etmek yetiyor. Yani böyle cebelleşmeye gerek yok. Şunu da göreyim, bunu da göreyim, bunu da alayım.
Ama işte aradığımız yaşam, biliyor musun? Birçok insan Twitter'da filan, X'te, yanlış, özür dilerim Elon Musk abi. X'te şey var, yaşıyor ama tatmin etmiyor. Yaşam değil, yani bol yaşam değil. Sanki evden işe, işten eve bunu öyle bir algılıyor ki boş. O boşluğun içinde biraz zevk alayım şundan, biraz bundan zevk alayım. Onlar bile boşa çıkarıyor. Bir arayış var ama.
Arayış var.
Tanrı'nın yüreğimize koyduğu bir Agustin'in o ünlü sözünde dediği gibi. Bir tatminsizlik var. O tatminsizliği karşılayacak sadece ve sadece Tanrı'nın kendisidir.
İncil net bir şekilde açıklıyor. Başka hiçbir isim, başka hiçbir peygamber, başka hiçbir din ve yol bunu söylemiyor. Net bir şekilde İncil diyor ki sonsuz yaşam tek gerçek Tanrı olan seni ve gönderdiğin İsa Mesih'i tanımalarıdır. Başka bir yerde sonsuzluk yok. Başka bir yerde sonsuz yaşam yok. İncil bu konuda noktayı koymuştur ve İsa dedi ki başlangıç ve son alfa ve omega benim. Bana iman eden kişi ölse de yaşayacak. Yani doğru, yaşayan ve bana iman edeni asla terk etmem diyor.
Değerli sözler ve bence konuşulacak çok daha şey var ama bugün hem Chosen'a baktık, güzel bir dizi. Hem de Pentecost'a bahsettik biraz. O Pentecost'un tarihi, İsa Mesih'in vaatleri, bir bölüm sonra bu sözlerin gerçekleşmeye başlaması ve o havariler kendi yaşamlarında bile bu sözü, o vaatleri tutmaya devam ettiler. Thomas bildiğimiz gibi Hindistan'a kadar gitti. Marcos Mısır tarafına ve güneyine.
Hepsi dünyanın dört bir yanına daraldı aslında.
Dört bir yan, Petrus Roma'da. Herkes yayıldı ve Rabbin sözü duyulmaya başladı ve bugün de devam ediyor. Bilmiyorum gördün mü, bir paylaşmış bir post var Tiranus kanalında ve orada hangi dillere çevrildi kutsal kitap? Ve elbette birisi gidip orada çeviriyor. Yani lokal, yerel dili öğrendikten sonra mükemmel bir şeydi. Çoğu dile, nüfusu bir seviyenin üzerinde olan birçok dile kutsal kitap çevrildi.
Hemen hepsine dünyadaki çevrildi. En çok dile çevrilen kitap İncil'dir.
Kesinlikle çevrilmeye devam ediyor.
Böyle küçük kabilelere bile gitmeye çalışılıyor.
Yani çünkü bize öğretilen bu. Vadilen birinci günden, kilisenin birinci günden beri, doğumundan beri yapılan bu ve devam da ediyor.
Hamdolsun.
Kardeşler çok teşekkürler bize eşlik ettiğiniz için. Lütfen düşüncelerinizi, sorularınızı Chosen ve Pentecost hakkında paylaşın. Bizler de seve seve ileriki bölümlerde cevaplayalım. Kendinize iyi bakın, esen kalın.